8. ayrım, sayfa 87. Kızılay Holding, İsmail Arı. İtibar için Boğaz manzaralı köşk. İstanbul'da 500'e yakın gayrimenkulü olduğu bilinen Kızılay, 2016'da İstanbul Rumeli Hisarı yakınlarında Boğaz manzaralı 450 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzlu köşk kiraladı. Köşkün kiralanma gerekçesi olarak yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul'da yaşaması gösterildi. Köşk kiralanırken de emlakçı bedeli olarak 10 bin dolar ödendi. Kiralanan köşkte inşaat ve tadilat işleri ile iç ve bahçe düzenlemesi yapıldı. Kiralama için daha sonra Kızılay Gayrimenkul İşletme Yönetim Müdürlüğü tarafından İstanbul Müdürlüğü'ne acele kaydıyla bir yazı gönderildi. Yazıda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği doğrultusunda kira bedelinin 53.560 lira olarak dolar ile değil TL üzerinden ödeme yapılması istendi. Kiralamaya ilişkin gerekçeli raporda Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu tarihi köşkün kiralanmasına ilişkin nedenler şöyle sıralandı. 2017 Uluslararası Kızılay Kızılaç Federasyonu'nun genel kuruluna İstanbul'da ev sahipliği yapacak olması. Federasyon Başkanlığı adaylık süreci. İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Kızılay Kızılaçları Birliği hazırlık ofisine ihtiyaç duyulması. Yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul'da ikamet etmesi. Köşkün Kerem Kınık'ın arkadaşına ait olduğu da iddia edilirken Kızılay'ın imzaladığı sözleşmede 01.07.2016 tarihinde yapılan kontrat gereği aylık 12 bin dolar kira bedeli ödenecek ifadesi de net bir biçimde yer aldı. Kiralanan binanın tadilatı için Kızılay kasasından toplam 264 bin lira harcandı. Sadece kırım ve molozatın bedeli olarak 18.500 lira ödendi. Alçıpan, boya sıva işleri için 62.000 lira ve doğrama işleri için de 8.500 lira ödendiği bildirildi. Bina içerisinde yönetim kurulu üyeleri odaları ile yönetim hizmetleri odaları ve genel başkanlık makamı yer aldı. Binanın mobilya ve dekorasyon harcamaları içinse yaklaşık 300.000 lira harcandığı iddia edildi. Ancak daha sonra Kızılay tarafından aylık 12 bin dolara kiralanan Rumeli Hisarı'nın üstündeki Boğaz manzaralı köşkün tadilatı soruşturma konusu oldu. Kiralanan tarihi köşke yapılan ve 300 bin lirayı bulan tadilat için İstanbul 3. Koruma Kurulu mal sahipleri hakkında idari ve adli soruşturma başlattı. Mal sahipleri Kızılay'a noter aracılığıyla tadilatlara ilişkin ihtarname gönderdi. İhtarda kira sözleşmesine uyulmadığı belirtilerek kiracı kiralanan binaların Boğaziçi ön görünüm bölgesinde yer alan ikinci derece tarihi yapı olduğunun bilincindedir. Bu sebeple mevcut mevzuat dahilince kiralananlarda yapılacak her türlü tamirat ve tadilat için mal sahiplerinin yazılı muvafakati yanında Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alacaktır. Bu izin ve ruhsatların alınmaması ve gereken harçların ödenmemesi tamamen kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınmamış olması kira sözleşmesinin fesih nedeni olmadığı gibi kiracının bu maksatla edimlerini yerine getirmesine engel değildir ifadelerine yer verildi. İhtarda Kızılay yönetiminin bu maddelerin aksine hareket ettiği, tarihi köşke duvar ve kapı ilaveleri yaptığı, iç mimari düzeni değiştirdiği ve orijinal planda yer alan çatı katındaki banyoyu kaldırdığı bildirildi. Köşk sahipleri yapılan değişiklikler nedeniyle soruşturma başlatıldığını, tadilatın kira sözleşmesine aykırı olduğunu belirterek binanın eski haline getirilmesini istedi. Noter yolu ile Kızılay'a gönderilen 18 Ekim 2018 tarihli ihtarda kira sözleşmesinde kiracı kiralanan binalara muvafakat ve yasal izinler dahilinde yaptırdığı her türlü tadilat ve bunun dışında bakım ve kendi iş anlayış ve düzenine uygun şekilde yapılan dekor ve ilavelerden, alacak, tazminat veya faydalı masraf adı altında kiraya verenlerden hiçbir şey talep edemez maddelerinin bulunduğuna vurgu yapıldı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, Kızılay'ın Uluslararası Kızılay, Kızılaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu öncesi çok sık davet edilen yabancı konukların kabul edilip görüşmelerin yapılacağı bir çalışma ofisi olarak kiralanmış ve bu sürecin ardından meskenin kira sözleşmesi bitirilip İstanbul Çalışma Ofisi olarak başka bir yere geçilmiştir denildi. Kızılay Tarikat gibi haremlik, selamlık kamplar. Kerem Kınık'ın yönettiği Kızılay'ın gençlik kolu olan Genç Kızılay, haremlik, selamlık, çocuk ve gençlik kampı düzenlemeye başladı. Kızılay'a ait Ankara, Eskişehir ve İstanbul'da bulunan kamp alanlarına erkek ve kız çocuklar farklı tarihlerde götürülmeye başlandı. Kamplara giden çocuklar için sosyal aktivite adı altında cami ve türbe ziyaretleri planlandı. Ankara Çamkoru kampındaki çocuklar ve gençler Beştepe Millet Camii ve Ali Semerkandi Türbesi'ne götürüldü. Masraflarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın karşıladığı haremlik selamlık kamplar için Kızılay İstanbul Müftülüğü'nden de destek aldı. Kızılay'a ait Ankara Çamkoru, Eskişehir Hasırca ve İstanbul Heybeliada'da bulunan kamp alanları TÜGBA, AGD, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve İBB Gençliği gibi AKP'ye yakınlığıyla bilinen kurumların kullanımına verildi. Kızılay'ın gençlik kolu olan Genç Kızılay ile Sümeyye Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği, KADEM, birçok kez ortak etkinlik yaptı. Genç Kızılay ve KADEM Ankara Şubesi Benim Hikayem adında bir proje düzenledi. Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA ve Karaman'daki Kur'an kursunda tecavüz edilen çocuklarla gündeme gelen Ensar Vakfı ile ortak etkinlik yapan Genç Kızılay, Bilal Erdoğan'ın Okçuluk Vakfı ile de okçuluk turnuvası düzenledi. Heybeliada kamp alanının kullanımını İstanbul Müftülüğü'ne veren Kızılay, çevre sakinlerinden tepki topladı. Adalılar Kızılay kamp alanındaki faaliyetlere tanık olduklarında IŞİD'in kamp yaptığını düşündüklerini ve korkuya kapıldıklarını söyledi. Gizli toplantıyla şubeler kapatıldı. 30 Mayıs 2017 tarihinde ise Bir Gün gazetesinden Rabia Yılmaz'ın haberinde Kızılay Genel Merkezi tarafından Kızılay şubelerine yönelik tasfiye operasyonu başlatıldığı ifade edildi. Kızılay yönetimi ülke genelinde 319, İstanbul'da ise 42 şubeye kapatma tebligatı gönderdi. Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can imzasıyla gönderilen 12.05.2017 tarih ve 9 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi. Kurumumuzda gerçekleştirilen denetimler ve yapılan kapasite değerlendirme çalışmalarında ne yazık ki kimi şubelerimizin Türk Kızılay'ının misyon, vizyon ve stratejik planı kapsamında Kızılay'ın genel amaçlarına ulaşabilmesi, ilkelerini yayabilmesi, tanıtımının sağlanması ve toplum katında saygınlığını artırabilmesi için etkin ve aktif olarak faaliyet göstermediği tespit edilmiştir. Bu durumlar Kızılay'ın ulaşmak istediği hedefleri gerçekleştirmesine engel olmakta ve değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. Tüm bu hassasiyetleriyle Türk Kızılay'ı 2016 ile 2020 stratejik planında yer alan toplumdaki yardım sektöründeki değişen ihtiyaçlara yanıt verecek kurumsal dönüşümü gerçekleştirmek ve şube ağlarını harekete geçirmek amacını da göz önünde bulundurarak Genel Merkez Yönetim Kurulumuz şubenizin kapatılmasına karar vermiştir. İstanbul'da yazının tebliğ edildiği şubelerden Büyükçekmece Kızılay Şube Başkanı Zeki Karabina bunun muhalif olarak bilinen isimlere yönelik bir uygulama olduğunu söyledi. Rabia Yılmaz'a açıklama yapan Karabina, 12 Mayıs'ta Manisa'da gizli bir toplantı yapılmış. O toplantıda da 319 tane muhalif olarak bilinen şubeleri kapatma kararı almışlar. Bu kararlar şimdi tebliğ ediliyor. Bize de 25 Mayıs'ta tebliğ edildi. Bizim şubemiz İstanbul'un en büyük şubelerinden biri. Ayda 5-6 tır yardım yapan, Kızılay'ın depolarına yardım gönderen, ortalamanın üzerinde kan ve yardım toplanan bir bölge. Buna rağmen etkin ve aktif faaliyet gösteremediğimizi söylüyorlar diye konuştu. Bu tasfiyenin tarikat ve cemaatlere yer açmak için yapıldığını aktaran Karabina şöyle devam etti. Kızılay'ı belli bir grup ele geçirdi. Deniz Fener'i, kimse yok mu ve İHH'de ulaşamadıkları hedeflerine Kızılay'da ulaşmak istiyorlar. Kapatma kararları yasal değil. Bizi kapatabilmeleri için bir suç, sahtecilik ya da yüz kızartıcı bir şey olması lazım. Tüzük'teki kapatma kararında da şubeler verimli olamazsa yönetim kurulu kapatır deniyor. Ancak buradaki durum bu değil. Buradaki karar siyasi bir karardır. Kendilerinden olmayan şubeler için kapatılma kararı verilmiş. Hukuki yollara başvuracağız. Kızılay'ın 1300 delegesi var. Her şubede 3 delege olsa 319 şubenin kapatılmasıyla %70'i tasfiye ediliyor. Çok iyi yetişmiş yüzlerce kaliteli kadromuz vardı. Memur, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve sahada çalışan ekiplerin çoğunu aldılar. Yerine yüzlerce tecrübesiz tarikat mensubu yandaş kişileri yüksek maaşlarla işe başlattılar. Kızılay halkın kurumudur, bir parti kuruluşu değildir. Kızılay tüzüğünde yazdığı gibi, üye olan herkes insani faaliyetleri yapmakla mükelleftir. Biz de olaya böyle bakıyoruz. Fakat bunlar benim cemaatimden sen seninle çalışırız, değilsen çalışamayız mantığıyla hareket ediyorlar. Ensar Vakfı'na para aktarıldı. Vergiden kaçındılar. Kızılay'a dair en büyük skandallardan biri de Ensar Vakfı'na para aktarılması oldu. 24 Ocak 2020'deki Elazığ-Malatya depreminin ilk gününde para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay'ın yurtlarındaki cinsel istismar skandallarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulundu. Kızılay bu bağışı Başkent Gaz'ın kendisine yaptığı bağışı aktararak yaptı. Başkent Gaz paranın 7 milyon 925 bin dolarının Kızılay ile Ensar Vakfı arasındaki yurt protokolü çerçevesinde Ensar'a verilmesi şartıyla Kızılay'a bağışladı. Kızılay da bu parayı Ensar Vakfı'na bağışladı. Gazeteci Celal Eren Çelik'in duyurduğu bu olay deyim yerindeyse infial yarattı. Kızılay Genel Müdürlüğü de Ensar'a bağış belgesini paylaştı, olayı doğruladı. Başkent Gaz'ın bağış şartını içeren belgede şöyle deniliyordu. Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 tarihinde aktarılan 8 milyon USD'lik bağış tutarının 75 bin USD'lik kısmının derneğiniz faaliyetlerinde, kalan 7 milyon 925 bin USD bakiye tutarı ise derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz. Kızılay'ın Ensar'a aktardığı paraya ilişkin 29 Aralık 2017 tarihli belgede Başkent Gaz Genel Müdür Vekili Asım Yüksel ve Başkent Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun'un imzası bulunuyordu. Başkent Gaz özelleştirilmiş ve Torunlar GYO'ya satılmıştı. Başkent Gaz'ın bağışı doğrudan Ensar Vakfı yerine Kızılay aracılığıyla yapmasının vergiden muaf tutulması amacıyla yapıldığı belirtildi. Kızılay'a yapılan bağışlar vergiden düşülüyor. Torunlar GYO'nun sahibi Aziz Torun'un ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı olduğu biliniyor. Aziz Torun'un İstanbul Mecidiyeköy'deki Ali Samiyen Stadyum arazisi üzerine yaptığı inşaatta 10 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayeti de ülke gündemine oturmuştu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sözleri ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Kınık, Başkent Gaz Kızılay'ın daimi bağışçılarından biri. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır. Bu bir şartlı bağıştır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş. Mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet, dedi. Kınık söz konusu bağışı vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır diye savundu. Ülke genelinde eylemler düzenlendi. Bu skandalın ardından muhalefet Kızılay yönetimini istifaya çağırırken yurt genelinde ve Kızılay Genel Merkezi önünde eylemler düzenlendi. Kızılay'a yapılan bağışların Ensar Vakfı gibi vakıf ve derneklere aktarılarak vergi kaçırıldığının açığa çıkmasının ardından ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Ankara'da da emek meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri protesto eylemi yaptı. Kızılay'ın Ankara Genel Müdürlüğü binası önünde toplanan kitleye valilik onayı olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Kızılay'ın genel müdürlüğü önüne çelenk bırakmak istediğini söyleyen kitle polisin sert tavrıyla karşılaştı. Pankart açmaya ve slogan atmaya izin vermeyeceğini belirten polisler kitleye müdahale etti. Polisin çok sayıda kişiyi darp ettiği eylemde 19 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Şerefiyesi Kızılay'a kalsın istemiş. Her geçen gün daha da büyüyen skandala dair Başkent Gaz'ın sahibi Torunlar GYO'nun yönetim kurulu başkan vekili Mehmet Torun, Kızılay'a yapılan bağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Torun, Kızılay üzerinden yapılan bağışın Türgev'in yurduna gideceğini bilmediğini söylerken vergiden kaçınmadıklarını savundu. Torun, ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay'a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı Kızılay kabul etmeseydi, diye konuştu. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ise yaptığı açıklamada Kızılay'dan gelen bağışın ABD'de yurt yapılması için Türken Vakfı'na bağışlandığını belirtti. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Ensar Vakfı, Türgev yani Bilal Erdoğan'ın vakfı ile birlikte 2014 yılında Amerika'da Türken Foundation adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir. Türkiye'den Amerika'ya eğitim araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi Türken Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir. New York Manhattan'da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada Türken Vakfı yurdu inşaatı başlatılmıştır. Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Hem Amerika'da hem Türkiye'de birçok hayırseverimiz imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi desteklerini sunmuştur. Birkaç gündür medya ve sosyal medya mecralarında hayırsever bir şirketin Türken Vakfı yurdu için yaptığı bir bağış üzerinden hem vakfımız hem şirket hem de milletimizin kurumu olan Kızılay çeşitli ithamlara ve iftiralara maruz bırakılmaktadır. Şirket Türken Vakfı yurt inşaatı için Ensar Vakfı'na yapacağı bağışını Kızılay'a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay'da bağışın şartı gereği söz konusu meblağ vakfımıza göndermiştir. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bu şekilde para aktarması hem de doğalgaz şirketinden parayı aktarması skandal. Siz neden bu kadar kulağınızı elinizin tersiyle gösteriyorsunuz? Haydi aktarın bakalım doğrudan Ensar Vakfı'na parayı. Aktaramazsınız çünkü kanun buna izin vermiyor diye konuştu. CHP'li birçok milletvekili de Kerem Kınık'ı istifaya davet etti. Kamu kurumlarının Kızılay'ın hesaplarını ve işlemlerini incelemesi için çağrıda bulundu. 4 Şubat 2020'de AKP sözcüsü Ömer Çelik Kızılay'dan Ensar Vakfı'na aktarılan ve büyük tepki çeken 8 milyon dolarlık tutar hakkında açıklama yaptı. Çelik, bağışçı ile Kızılay arasında mesela çeşitli görüşler ifade edildiğini biliyoruz. Karşılıklı açıklamalar yapıldı. Kızılay ve bağışçıların açıklamalarının üzerine yapacağım bir açıklama yok, dedi. Şimdi Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcısı olan ama o dönem Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın vergi kaçırmak suçundan derhal tutuklanmasını istedi. İkinci Ensar skandalı. Ancak Kızılay'ın Ensar Vakfı'na daha önce de para aktardığı açığa çıktı. 11 Temmuz 2017 tarihinde Kızılay Yönetim Kurulu tutanaklarında yine çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden para aktarıldığı yer alıyordu. Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri isimli bir şirket Kızılay'a 1 milyon dolarlık şartlı bağış yapmak için başvurmuş. Bu bağışın 985 bin dolarının Ensar Vakfı'nın banka hesaplarına aktarılmasını ve 15 bin dolarının ise Kızılay'ın faaliyetlerinde kullanılmasını istemişti. Kızılay ise bu talebinin kabul edilmesine karar vermişti. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri şirketi Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na para aktardığı dönemde Şengül Ayla'ya aitti. Ayla daha sonra şirketteki hisselerini bir başka isme devretti. Ayrıca kayıtlara göre şirketin ticari unvanı da sık sık değiştirildi. Ortaklık yapısının yani şirket hisselerinin de sık sık el değiştirdiği, şirketin internet sitesinin dahi olmaması dikkat çeken bir başka ayrıntıydı. Vergi hukukçusu Profesör Doktor Murat Batı ise bir gün gazetesine yaptığı değerlendirmede şunları söylüyordu. Gelir ve kurumlar vergisi, sermaye şirketleri, mükellefleri Kızılay'a yaptıkları nakdi bağışların tamamını indirim konusu yapabilmektedir. Bunların dışındaki bazı vakıf ve derneklere yaptıkları bağışların tamamı çoğu zaman indirim konusu olmayabilir. Başka bir kuruma aktarılmak üzere Kızılay üzerinden yapılan bağışları peçeleme kapsamında değerlendirmek de gerekiyor. Yani esas amacın Kızılay'a bağış yapmak olmadığını ve yapılan işlemin kaçınma görüntüsü altında bir vergi kaçırma faaliyeti olduğunu, yani peçeli bir sözleşme yapıldığını anlamak gerekiyor. Bu yüzden politik amacından arındırıp salt vergi yönüyle değerlendirirsek kuvvetle muhtemel bu şartlı bağışların büyük kısmı peçeleme amacıyla yapılmıştır. Bir diğer ihtimal ise Ensar gibi politize olmuş vakıf ve derneklere doğrudan bağış yapmış görünmek istememeleri de olabilir. O nedenle yapılan bu para aktarma işi her zaman vergiden kaçınmak amacı için olmayabilir. Ama yapılan bağışların peçeli olup olmadığının da ortaya konulması gerekmektedir.
8. ayrımın sonu. Sayfa 96.